Evet. Haftalardır nelerle uğraştık? Hep İbrahim'le uğraştık, değil mi? Sara'yla uğraştık. Ondan sonra birazcık Hacer'e girdik. Hacer'in tutum ve davranışına baktık. Daha sonra onların her birini mercek altına aldık. Neler ifade ettiğini açıkladık. Ondan sonra ister istemez insan son zamanlarda benim de kafam bu İbrahim'le yoğun geçtiği için hafta içerisinde hep düşünüyordum. Belki hatırlayacaksınız, biz Yaratılış kitabının birinci bölümünden başladık. 12'ye kadar gitmiştik. Ondan sonra baktım ya, ben en son bu 12 ile ilgili konuyu en son ne zaman paylaştım diye internete girdim. İnternete dedim, benim yani sayfama girdim. Bilgisayar çalışma sayfasına girdim. En son ne zaman konuşmuşum onu biliyor musunuz? Yani 12. bölümü ne zaman konuşmuşum? ...2009 senesinde... yani yaklaşık 5 sene... Yani biz oradan bir takım şeyler aldık, kullandık, ayrı bir şey ama konu olarak bitirdiğimiz 2009 senesinde, yani aşağı yukarı 5 sene geçti. Tabii ki sorsam aklınızda ne kaldı diye burada doğal olarak bir şeyler söylemeniz kolay olmaz. Ama böyle yoğun bir şekilde düşünürken şöyle karar verdim. Nasıl ki Luka'ya başladık, 4. bölüme kadar gelmiştik ve hem Luka'dan devam edeceğim hem Yaratılış kitabından devam edeceğim diye yıllar önce size söylemiştim ama hep araya başka konular girdi, başka konular girdi, başka konular girdi. Hiç özellikle yaratılış kesimine hiç giriş, hani kaldığımız yerden devam etme imkanı bulamadık. Onun için aslında şöyle düşündüm değerli kardeşler. 12. bölümün o son kısmını belki biraz bakmak istiyorum, size hatırlatmak istiyorum. Neden? Çünkü 13. bölüme giriş yapabilmem için, 13. bölüme giriş yapabilmek için 12. bölümü birazcık böyle hatırlamak, gözümüzün önünde biraz olsun canlandırmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için size 12. bölüme götüreceğim. Sadece 12. bölümün bu 10. ayetiyle 20. ayet, o 10 ayetlik kesim var ama o 10 ayetlik kesim içerisinde düşüncelerinizi bana aktarın desem neler söylersiniz bilmiyorum. Ama biraz böyle yukarı çıkarsak, o ayetlerin birazcık yukarısına çıkarsak, örneğin 6. ayetten itibaren bakmaya çalışırsak, 12. bölümün 6. ayetine bakmaya çalışırsak, orada ilginç bir ifade var. Orada 6. ayette şöyle diyor: Abraham ülke boyunca Şekem'deki More meşesine kadar ilerledi. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu. Rab Abraham'a görünerek bu toprakları senin soyuna vereceğim dedi. Abraham kendisine görünen Rab'be orada bir sunak yaptı. Oradan Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti. Çadırını batıdaki Beytel'e, doğudaki Ay kentinin arasına kurdu. Orada Rab'be bir sunak yaptıp Rabbi adıyla çağırdı. Sonra Kona göçe, Negev'e doğru ilerledi. Çünkü 13. bölüme baktığımız zaman yine orada Mısır'a kaçıp giden Abraham'ın tekrar Negev'e geri döndüğünü, yani başladığı noktaya tekrar geri döndüğüne tanık oluyoruz. Onun için bu 6. ayete baktığımız zaman İbrahim vaat edilen ülkeye gitmek için Haran'dan ayrılıyor ve uzun bir yolculuğa başlıyor ve ülkenin iç sınırlarına kadar Şekem'e kadar geliyor ve Şekem'e vardığı zaman ilginç olan oh be artık sonunda Tanrı'nın bana vaat ettiği ülkeye ulaştım diyerek ulaştığı yerde yerleşmiyor. Yani orada aslında yerleşmesi gerekirken, orada evini bina etmesi gerekirken tersine orada az önce okuduğum gibi ülke boyunca ilerlediğini okuyoruz ve yürüyüşüne devam ettiğine tanık oluyoruz. Yani gelip orada yerleşip evini bina etmiyor, içlerine doğru, daha derinlere doğru yürümeye devam ettiğini okuyoruz sevgili kardeşler. Bu bize neyi gösteriyor? Şöyle söylemiştim, belki bunu söyleyince hatırlayacaksınız. İbrahim hedefe ulaştıktan sonra artık böyle bir rahatlık içerisinde, tam bir rahatlık içerisinde aslında istediğim noktaya ulaştım deyip kendini bırakmadığına tanık oluyoruz. Öyle söylemiştim. Yani kendini bırakmıyor, benim için buraya kadar yeter artık demiyor ve bunu söylediğim zaman sizlere ruhsal kapsamda bir düşünceyle bunu size anlatmaya çalışmıştım. Çünkü neden? Tanrı bize böyle sınırlı bir hayat vermedi. Yani bizi kurtardığında, bizi özgürlüğe kavuşturduğunda bize sınırlı bir hayat vermedi. Ve Yuhanna 10. bölüme bakmıştık. 10. bölümün 10. ayetini kullanmıştım size. Sizde yaşam olsun, hem de bol yaşam olsun diye geldim. Demek ki Rabbim bize vermiş olduğu yaşam niteliği olan bir yaşam. Yani böyle sınırlı bir yaşam, bir anda onun tadı çıkarılacak ve noktalanacak bir yaşam olmadığını burada çok net bir şekilde görüyoruz. Niteliği olan bol bir yaşam sevgili kardeşler. Ama benim Rabbim şöyle bekliyor benden. Benim Rabbim şunu bekliyor benden. Evet, ben size bu yaşamı verdim. Niteliği olan, birçok özellikleri olan zengin bir hayat sizlere verdim. Ama benim sizden beklentim, vermiş olduğum yaşamın kıyılarında, kenarlarında hayatınızı geçirmenizi istemiyorum. Yani o bol yaşamın, o zengin hayatın kıyılarında günlerinizi harcamanızı istemiyorum. Aslında o yaşamın tadını çıkartarak biraz daha derinlere, ilerlere doğru gitmenizi istiyorum. Rabbim bizden beklentisi kıyılarda, o bol yaşamın kıyılarında değil, biraz daha derinlere, biraz daha içlere doğru gitmemizi ve orada o yaşamın tadını daha iyi algılamamızı bizden bekliyor sevgili kardeşler. Onun için İbraniler 6. bölümde 2. ayet, İbraniler 6 ayet 2'de bir ayet vardı. Bu düşünceyi destekleyen, yani Rabbimiz ile olan ilişkimiz, Rab bize sonsuz yaşam verdi, niteliği olan bir yaşam verdi, yüzeysel bir yaşam vermedi, hamdolsun. Onun için Rab ile olan ilişkimiz de yüzeysel kalmamalı, biraz daha derinlere gitmesi gerekiyor. Bakın ne diyor 2. ayet. Özlem, bulabildin mi onu? Evet, 6-2. İbraniler 6, 2. ayet. Tamam, 1 ve 2 diye oku o zaman.
Bunun için ölü işlerden tövbe etmenin ve Tanrı'ya inanmanın temelini vaftizler, elle kutsama, ölülerin dirilişi ve sonsuz yargıyla ilgili öğretinin temelini yeni baştan atmadan Mesih ile ilgili ilk öğretileri aşarak yetkinliğe doğru ilerleyelim.
Ha, bu son kısım benim için önemli. Bakın ne diyor? Mesih ile ilgili. Bunun altını lütfen çizmenizi rica ediyorum. Mesih ile ilgili öğretileri aşarak diyor. Bakın çok enteresan bir şey var. Yani 1979'da ben iman ettim. Aldığım bir öğreti vardı. Ama Rab bana diyor ki Recep, o öğretide kalmayacaksın. O öğretiyi aşman gerekiyor. Yani hepimiz belirli dönemlerde iman ettik. İman ettiğimiz noktada kalmıyoruz. İman ettiğimiz öğretide kalmıyoruz. O öğretileri aşarak bakın ne diyor. Yetkinlik. Nedir bu yetkin sözü? Olgunluk demek. Olgunluk. Yani yetkinliğe doğru ilerlemek demek, olgunluğa doğru ilerlemek. Demek ki Rabbimiz bizim elde ettiğimiz sonsuz yaşamın kenarlarında, kıyılarında kalarak değil, derinlere, içlere doğru, olgunluğa doğru ilerleyerek ne yapmamız gerekiyor? Yetkinliğe ulaşmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Demek ki Rab bizim yüzeysel bir ilişki içerisinde kalmamızı istemiyor. Daha derinlere inmemizi istiyor. O zaman bizler günler geçtikçe, haftalar, aylar geçtikçe aslında Rab'be doğru giden, olgunluğa doğru giden bir süreç devam ediyor olması lazım. Ve derinlere inen bir süreç olması lazım. Pavlus'un Kolosalara yazdığı mektupta da duası bu yöndeydi. Gerçekten duası bu yöndeydi. Onun için Kolosalar mektubu 1. bölüme bakarsanız, Kolosalar 1:10'a, Kolosalar mektubu 1. bölümün 10. ayetine bakarsanız orada diyor ki, meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua diyoruz. Ne için dua diyor? İlerlemek için dua diyor. Pavlus'un duası bu. Benim de sizler için duam bu değerli kardeşler. Gerçekten Rab bize sonsuz hayat verdi, yepyeni bir hayat verdi. Ama o hayatın tadını doya doya çıkartmamız gerekiyor. Yani Mesih'te onu tanıyarak, daha da iyi tanıyarak ilerlememiz gerekiyor sevgili kardeşler. Ve onu tanımanın yolu, Rabbi tanımanın, Rab ile olan ilişkiyi derinlere indirmenin koşulu, yolu nedir sizce? Yani ben Rabbi nasıl yakından daha iyi tanıyabilirim? Onunla olan ilişkimi ben nasıl daha böyle derinlere doğru gitmesini sağlayabilirim? Nasıl o derinliğe kavuşabilirim, o derinliğe inebilirim? Yani bunu sağlayan etken ne? Bunu faktör, bunun koşulu ne sizce sevgili kardeşler? Nasıl Rab ile olan ilişkimi derinlere doğru götürmem imkanına sahip olurum? Ne yapabilirim? Efendim? Bu kadar basit. Yani bugün bir kişinin hayatını okumak istiyorsanız onun biyografisini okuyorsunuz değil mi? Yani bir kitap, o kişi hakkında anlatılan bir biyografi var, anlatımı var. Alıyoruz, o kişiyi yakından tanımak için ben Martin Luther'in biyografisini okumaya çalıştım bir zamanlar. Gerçekten Martin Luther'i daha yakından tanımak için. Şimdi beni de tanımak istiyorsanız, benim de ileride bir biyografim olursa, yazarsam sizlere, bırakırsam, onu daha okuyarak daha iyi tanıyabilirsiniz. Rabbi de tanımanın ön koşulu, Rabbin sözünü araştırmak sevgili kardeşler. Ben Rabbin sözünü araştırmam gerekiyor. Araştırmak demek okumam gerekiyor. Okumak demek onu anlamam gerekiyor. Anlamam demek değerli kardeşler ciddi bir zaman ayırmam gerekiyor. Nitelikli bir zaman ayırmam gerekiyor. Ve nitelikli bir zaman ayırdığım zaman da ne oluyor? Rabbimi daha derinden, daha yakından tanıma imkanına kavuşmuş oluyorum. Ve Hoşea 6. bölümde bu düşünceyi çok güzel destekliyor. Hoşea 6 ayet 3. Hoşea 6 ayet 3'te 6. bölümün 3. ayetinde şöyle bir ayetle sizi desteklemiştim. Nedir orada? Hoşea 6 3. Hoşea 6 3. Rabbi tanımaya gayret edelim diyor. Rabbi tanımaya gayret edelim. Rabbi tanımaya gayret edelim. Değil mi? Buldunuz mu? Evet. Rabbi tanımaya gayret edelim. Demek ki bu nasıl olacak? Rabbi tanımak nasıl mümkün olacak? Değerli kardeşler. Rabbi tanımaya gayret edelim diyor. Doğru mu? Doğru mu? Sözler öyle. Rabbi tanımaya gayret edelim. Öyle mi yazıyor Özlem? Tamam. Dikkat etmek zaten gayret içerisinde olman lazım. Gayretli olman lazım. Gayret içerisinde olmamız lazım. Rabbi tanımakta. Peki bu Rabbi tanıma konusunda gayretli nasıl olabiliriz? Yerimizde kalarak mümkün mü? Yerimizde oturarak mümkün mü? Yerimizde oturarak Rabbi tanımamız mümkün değil sevgili kardeşler. Kesinlikle ileriye uzanarak gelişme çabası içerisinde olmakla mümkün. Eğer ben gelişme, büyüme çabası içerisinde olursam o zaman Rabbimi tanımak o kadar zor olmayacak benim için. O zaman Rabbimi tanıdığım zaman da o zaman belki benim o kadar büyük eksikliğim olduğunu göreceğim ki ne kadar yontulmam gerektiğini o kadar göreceğim ki belki gözyaşlarıyla Rabbimin de eğilip tövbe noktasına geleceğim. Onun için değerli kardeşler yerimizde kalmıyoruz. Onu tanıma yönünde ilerleme, gelişme çabasında olmamız gerekiyor. Şimdi İbraniler 6. bölümde okumuştuk. Mesih ile ilgili öğretileri aşmak diyor. Mesih ile ilgili öğretileri aşmak. Şimdi ne anlıyoruz bu öğretileri aşma konusu? Değerli kardeşler ne anlıyoruz? Ben bunları size bir noktada açıklamıştım ama yine bakarken yine kafama yeni düşünceler geldi tabii ki. Rabbin sözü çok zengin. Ama ben kendime sordum açıkçası. Yani ne anlıyorum ben? Ne anlıyorum? Mesih'le ilgili öğretileri aşma noktası. Ne anlıyorum ben bundan? Ne demek Mesih'le ilgili öğretileri aşmak? Değil mi? Yani ABC. Değil mi? Şimdi biz Rab'be iman etmeden ya da onunla birlikte yürümeye karar vermeden önce değil mi? Aldığımız bir temel öğreti var. Doğru mu? Yani bugün ilkokula giden bir öğrenci ne öğreniyor? A'yı, B'yi, C'yi öğreniyor öğrenci değil mi? Ama o öğrenci A'da, B'de ve C'de kalmıyor. A, B, C'yi öğrendikten sonra ne yapıyor? O noktada kalmıyor. Daha sonra daha yukarılara yükselme gayreti içerisinde oluyor. Demek ki aşmak demek ABC'nin üstüne, onun daha yukarılarına çıkmak anlamı taşıyor. Bu da olgunlaşmayla ilgili. Yani bebek olaraktan değil, hala süt ile beslenen bir yapı içerisinde değil, olgunluğa doğru. Yani biz artık ben eğer 35 yıllık imanlıysam hakikaten de 1-2 yaşındaki çocuk gibi davranmamam lazım. Doğru mu kardeşler? Yani biz bazen diyoruz burada adam 10 yıldır imanlı, 15 yıldır imanlı. Affedersiniz hala altı bağlanması gerekiyor. Altı bağlanıyorsa bir sakatlık var demektir. Doğru mu? Demek ki bizler olgunluğa doğru bir süreç olması lazım. Onun için hamdolsun kurtuldum diyerek o yaşamın kıyılarında dolaşarak zamanımızı harcamayalım, ilerlemeye devam edelim. Onun için şunu yürekten söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Bir bebek dünyaya geldiği zaman temel gıdası nedir? Anne sütüdür değil mi? Doğru mu? Anne sütüdür. Ama hangi bebek 5 yaşına geldiğinde, 10 yaşına geldiğinde hala anne sütü emiyor? Et yiyor değil mi? Et yemeye başlıyor. Çiğnemeyi öğreniyor. Yumuşak mamalardan sonra et yemeye geliyor. Şimdi bir bebek nasıl ki süte bağımlı bir şekilde ilk doğduğunda bağlı olduğu anne sütüne bağlı bir şekilde hayatını sürdürürse o bebek yeterince sağlıklı büyüyemez. Bizler de ilk aldığımız o temel öğreti noktasında kalırsak değerli kardeşler bizim görmemiz gereken yanlışları görebilmemiz mümkün olmaz. Onun için bizler gelişmemiz gerekiyor ki değerli kardeşler görmemiz gereken gerçekleri de görme imkanına kavuşmuş olalım değerli kardeşler. İbrahim ülkeye ulaşmıştı ama ulaştığı noktada kalmadı hamdolsun. Ülke boyunca ne yaptı? İlerledi, ilerleyişine devam etti. Ondan sonra Şekem'e vardığında oldukça yorgun düşmüştü. Ama yorgun düşmesine rağmen değerli kardeşler, Rab Tanrı'nın kendisini, İbrahim'i hiçbir zaman terk etmediğini görmüş olması bence kayda değer bir nitelik taşıyor. Yani Rab Tanrı yolculuğu boyunca Rab onunla beraberdi ve onu hiçbir an yalnız bırakmadı, terk etmedi sevgili kardeşler. Ve İbrahim için bu çok büyük bir teselli kaynağıydı değerli kardeşler. Şimdi biz bunu nereden anlıyoruz? Yani ben bunu neye dayanarak söylüyorum? Tanrı İbrahim'i yolculuğu boyunca terk etmedi. Bunu nereden anlıyoruz? Hangi ifadeden anlıyoruz? Hani 6, 7, 8, 9, 10'a kadar okuduk ya, 9'a kadar. 6, 7, 8, 9 okuduğumuzda orada geçiyor. Nereden anlıyoruz? Nereden anlıyoruz bu ruhsal ilkeyi? Bakın 7. ayete bakın lütfen. Ne diyor 7. ayette? Rab Abraham'a görünerek diyor, değil mi? Yani bir ifade var. Rab Abraham'a görünüyor. Şimdi şu soruyu soruyorum kendime. Rab İbrahim'e, Abraham'a ne zaman görünüyor? Rab Abraham'a ne zaman görünüyor? Ne zaman görünüyor? An, evet. Çok yaklaştın, evet. Doğru noktadasın. Devam et. Abraham ülke boyunca Şekem'deki Moria meşalesine kadar ilerledi. O günlerde, ondan sonraki ayet çok güzel. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu. Yani Abraham orada, oraya ulaştığında o ülkede başkalarının yaşadığını gördü. Şimdi ben şunu düşünüyorum. İbrahim bunu gördüğü zaman bir engeldi. Ya ben, sen bana bir ülke vaat ettin. O ülkeye gittim, ben ulaştım. Her şey güllük gülistanlık olması lazım. Her şey yerinde olması lazım. Ama orada bambaşka bir halk yaşıyor. Kenanlılar yaşıyor. Ve orada Kenanlıların yaşadığını görünce Abraham ona göründü diyor. Bu neyi gösteriyor kardeşler? Abraham kafasında şüphe etmeye başladı. Ya Kenanlılar burada yaşıyor. Ben bunları nasıl aşacağım? Ben bu engeli nasıl aşacağım? Bu sıkıntıların üstesinden ben nasıl geleceğim kaygısı içerisine düştüğünde Abraham şu mesajı verdi. Tanrı Abraham'a şu mesajı verdi. Hiç korkma. Ona göründü. Bunu kanıtladı görüntüsüyle. Gösterdi kendini. Korkma dedi. Kenanlılar da olsa, Menanlılar da olsa, başka bir halk da olsa korkma. Ben seninle birlikteyim değerli kardeşler. Demek ki olumsuzluklar içerisinde boğuşurken İbrahim, Rab Tanrı varlığını ne yapıyor? Gösteriyor ve ben buradayım diyerek İbrahim'i harika bir şekilde teselli ediyor. Şimdi dikkat edin. İbrahim teselli buluyor. İbrahim teselli bulduğu zaman ne yapıyor İbrahim? Bakın. Ne yapıyor İbrahim? Teselli buluyor. Teselli bulduktan sonra şimdi Rab ona kendisini gösteriyor. Hamdolsun diyor, artık ben yalnız değilim, gücüm yerinde Rab'le beraber. Teselli buluyor. Bu sevinç, İbrahim'in yüreğinde oluşan sevinç neye dönüşüyor? Amin. Nedir bu? Tapınış değil mi? Sunağın anlamı tapınış değil mi? Bakın değerli kardeşler, demek ki Rabbim bana şu mesajı verdiğinde Recep korkma. Kaygılanmana gerek yok. Ben seninle birlikteyim. Ben bu mesajı aldığım zaman, o zaman bu mesaj beni Rab Tanrı'ma daha çok yaklaştırması lazım. Ona hamd etmek için, ona şükretmek için, ona yüreğimi nidalarla yükseltmek için aslında yaklaşmam gerekiyor. Onun için İbrahim sunak yaptı ve sunak yaparak Tanrı'ya tapınıyor. Bakın, önce nerede yaptı bunu? Ur kentinde. Sonrasında ise Haran'da yaptı. Biliyorsunuz Haran'da yıllarını boşuna geçirdi. Güzelim yılları orada boşuna geçirdi. Ve şimdi de nerede? Şekem'de. İbrahim'e Tanrı görünüyor. Demek ki Ur kentinde göründü. Haran'da ve şimdi de Şekem kentinde gösteriyor değerli kardeşler. Demek ki Rab onun önünde ilerliyordu. Gittiği her yerde Tanrı onu izliyordu. Aslında daha o gittiği yere ulaşmadan Tanrı onun yürüyeceği yolu onun için açıyordu aslında. Böyle düşünmemiz lazım. Rab onu adım adım güzel bir şekilde gideceği noktaya onu hazırlıyordu sevgili kardeşler. Onun için bizler böyle bir sonuç karşısında aslında hangi ortamda olursak olalım, ne durumda olursak olalım, şunu hiçbir zaman unutmayalım ki Tanrı bizimle beraber değerli kardeşler. Yürüdüğün yol ne kadar zor olursa olsun, nasıl engelli, yokuş, iniş çıkışlı yolda olmuş olsa Rab Tanrı seninle beraber. Matta 28:20'de öğrencilerine dediği gibi, dünyanın sonuna dek sizinle birlikte olacağım. Dünyanın sonuna dek değerli kardeşler. Onun için bu sözler öğrencileri nasıl teselli ettiyse Rab de kendisini göstermekle İbrahim'i aynı şekilde teselli etti. Rab bizi de teselli etsin sevgili kardeşler bu gerçekler. Evet, yalnız değiliz. Yalnız değiliz. Rab bizimle beraber. Ama bizim etrafımızdaki koşullar ne kadar zor görünüyor olsa da, aşılması ne kadar imkansız görünüyor olsa da, bilelim ki, anlayalım ki Rab ile birlikte o engelleri aşmamız imkansız değil. Rab iş başında. Bunu iyice bilelim. Rabbimiz bizimle birlikte iş başında sevgili kardeşler. Şimdi Tanrı o engellerin ortasındayken ki İbrahim Kenanları gördü. Kenanlar İbrahim için büyük bir engeldi. İlginç olan o engellerin içerisinde bile Tanrı İbrahim'e vaatte bulunuyor sevgili kardeşler. İlginçtir. Yani o zor koşulların içerisine girerken bile engellerin tam ortasında bile Tanrı İbrahim'e vaatte bulunuyor. Ne diyor 7. ayette? Bu toprakları senin soyuna vereceğim. Ben insan gözüyle baktığım zaman Rab sen ne diyorsun ya? Burada başka bir halk yaşıyor. Burada bambaşka bir insanlar var. İnsanlar grubu var. Ben yani bu toprakları sen bana nasıl verebilirsin? Ya da vermek için ben bunlarla savaşmam gerekiyor. Benim gücüm ne? Benim yeterliliğim ne? Ki ben bunları dışarıya atacağım ve ben burada yurt edineceğim ve burada varlığımı sürdüreceğim. İmkansız değerli kardeşler. Ama bizler önümüze çıkan bu engellerin nedenlerini anlasak da anlamasak da sevgili kardeşler, her biri, bütün engeller, bütün sorunlar, bütün zorluklar bizlerin gelişmesi, bizlerin olgunluğa doğru ilerleyebilmesi için birer etken olduğunu unutmayalım. Ve 8. ayete baktığımız zaman, 8. ayetle ilgili de bir şey söylemiştim size 5 yıl önce. İbrahim Kenan ülkesi içerisinde nereye hareket ettiyse gittiği yerlerde göze çarpan, öne çıkan iki önemli unsur vardı. Yani İbrahim nereye gittiyse öne çıkan iki önemli unsur vardı. Bunlardan birincisi neydi? Hemen hatırlayacaksınız şimdi, eminim. İki önemli unsur vardı değerli kardeşler, öne çıkan. Unsur şey, bir neden. Ya. Bir özellik Sami, unsur, özellik. İki özelliği vardı. Öne çıkan iki özellik vardı burada. Yani İbrahim'e özgü, ona ait bir, iki önemli özellik vardı, unsur vardı, özellik. Tabii yani İbrahim'e baktığımız zaman İbrahim'in iki tane önemli özelliği vardı. Öyle söyleyeyim. İbrahim'in iki tane önemli özelliği vardı öne çıkan. Biz bu ayetlere baktığımız zaman sevgili kardeşler. Neydi onlardan bir tanesi? İman etmesi. Yani Rabbim gösterdiğine göremese de iman etmesi. Evet. Hiç dikkatinizi çekti mi? İbrahim beraberinde hep bir çadır taşıdı. Çadır. Özelliği buydu. İbrahim beraberinde, birinci özellik, İbrahim beraberinde her zaman bir çadır taşıdı. Diğeri neydi? Sunak. Yani iki önemli özelliği vardı. Çadır, gittiği yerde çadırını kurdu, kurduğu yerde sunağı orada halletti. Demek ki çadır ve sunağı iki önemli özelliği İbrahim'in hayatında görüyoruz. Bakın bu iki önemli özelliğe baktığımız zaman pratik olaraktan iki şey karşımıza çıkıyor sevgili kardeşler. İbraniler 11. bölüme baktığımız zaman çadır neyin simgesi? Göçebe olduğunu gösteriyor. Yani kalıcı bir kent yok. Kalıcı bir yer olmadığını, yani İbrahim'in kalıcı bir yeri olmadığını gösteriyor bize. Şimdi 1. Petrus mektubuna baktığımız zaman değerli kardeşler, 2. bölüme bakın. 1. Petrus 2. bölüm. 1. Petrus 2. bölüm 11. ayet. 1. Petrus 2. bölüm 11. ayet. Bakın orada ne diyor? 1. Petrus 2. bölüm 1. Petrus 2. bölüm 11. ayet ne diyor Özlem?
Sevgili kardeşler, size yalvarırım. Cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının. Çünkü bu dünyada yabancı ve konumsuz.
Ha bakın. Ruhsal konumumuzu gösteriyor mu bize? Değerli kardeşler. Demek ki çadır neyin simgesi? Yabancı ve konuk. Biz şimdi burada neyiz değerli kardeşler? Bazen burada ben söylüyorum değil mi? Biz burada neyiz? Bizler burada neyiz? Yani turistiz değil mi? Yabancıyız. Yani buraya ait değiliz. Bunu gösteriyor. Bizler buraya ait değiliz. Bizler nereye aitiz? Göksel bir mekanımız var bizim. Göksel bir yurdumuz var. Rab'le birlikte olacağımız mekanın sahibiyiz bizler hamdolsun. Onun için bizler bu yeryüzünde yabancı olduğumuzu, konuk olduğumuzu, daha doğrusu turist olduğumuzu, göçebe olduğumuzu çok net bir şekilde bize açıklıyor, gösteriyor. Kalıcı vatan göklerde. Sunak da neyin simgesiydi? Tapınmanın simgesiydi. Değil mi? Tapınışın simgesi. Şimdi sunak kuran kişi neyi gösteriyordu? Sunak kuran kişi neyi gösteriyordu? Kime ait olduğunu gösteriyordu sevgili kardeşler. Şimdi o zaman pratik olaraktan şunu düşünün. İbrahim'e o çevresindeki insanlar baktığı zaman ne gördüler İbrahim'de? İki tane özellik gördüler. Neydi bu? Çadırı yanında ve sunak. Bu neyi gösteriyor? O insanlar gördü ki İbrahim bu yeryüzüne ait değil. Yabancı, göçebe olduğunu gösterdi. Ama o sunak neyi gösterdi? Putperestliğe ait değil. Çünkü putperestliğin ortamındaydı İbrahim. Tanrısızlığın ortasındaydı. Ve gördü ki o tanrısızlar, putperestler gördü ki İbrahim diri Tanrı'ya ait. İşte o sunak da, o çadır nasıl ki onun bu dünyaya ait olmadığını gösteriyorsa, sunak da Rab Tanrı'ya, diri Tanrı'ya ait olduğunu çok net bir şekilde açıklıyordu sevgili kardeşler. Bunun altını bir kez daha önemli çizmek istiyorum. Evet. Şimdi sonra bakıyoruz orada İbrahim çadırını batıdaki Beytel'le doğudaki Ay kentinin arasına kuruyor. Hani Beytel ve Ay kenti. Şimdi bakın bunları da anımsayın lütfen. Ben bunları aslında size söylemiştim. Beytel neyi simgeliyor? Ay kenti neyi simgeliyor? Aslında burada bizi çok güzel yansıtıyor. Bu Beytel ve Ay kentleri bizleri çok güzel yansıtıyor. Şimdi Beytel ne demek? İbranice'deki evi kutsal kitapta da o yazıyor zaten. Anlamın ne taşıdığı. Evet. Tanrı'nın evi demek. Beyt yuva demek zaten. El sözü de Tanrı'yı açıklıyor. Beytel Tanrı'nın evi demek. Tanrı'nın evi. Yani bugün Tanrı'nın evi nerede? Göksel yuvamız. Yani göksel kent anlamında Beytel. Şimdi harabe anlamına Ay kentine baktığımız zaman Ay kentinin anlamı da yıkıntı, harabe. Hani o eski kalıntılar var ya, yıkılmış, harabe anlamına geliyor. Şimdi bakın bir tarafta batıda Beytel yani Tanrı'nın evi. Öbür tarafta yıkıntı, döküntü, harabe olan bir yapı. Şimdi ruhsal kapsamda düşünüyoruz değerli kardeşler. Bu neyi bize açıklıyor? İbrahim Ay kentinde ve Beytel'den. Şimdi Beytel Tanrı evi. Demek ki Beytel'e yüzünü çevirmiş Ama arkasını neye dönmüş? Dünyayı simgeleyen, o harabe olan, yıkıntı olan yapıya dönmüş. Demek ki İbrahim'in verdiği mesaj şuydu. Ben diri olan Tanrı'ya aitim. Beytel, yani göksel yuvam var. Oraya aitim. Ama benim arkam nereye dönük? Dünyaya dönük. Değerli kardeşler, bugün bizim yapmakta olduğumuz şey tam bu olması lazım. Bugün ben eğer Rabbe evet dediysem, eğer ben göksel yuvaya aitsem, Beytel dediğimiz Tanrı evine yuva olaraktan aitsem, o zaman benim yüzüm her zaman oraya yönelik olması lazım. Arkam da sırtım da dünyaya dönük olması lazım. Şimdi size sormak istiyorum. İçinde yaşadığınız bu yeryüzünde, yüzünüz dünyaya mı bakıyor yoksa göksel yuvaya mı bakıyor? Yüzünüz nereye bakıyor sevgili kardeşler? Bunu gerçekten sormak isterim sizlere. Değerli kardeşler, gerçekten yüzümüz Rab Tanrı'ya ama sırtımız da dünyaya dönük olması lazım. Eğer tam tersi olursa Rab ile olan ilişkimizi sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmemiz kesinlikle mümkün değil. Onun için Rab Tanrı'ya ait olduğunu söyleyen mutlaka Rab'be ait olduğunu yaşayışıyla, davranışlarıyla, sözüyle, her şeyiyle net bir şekilde açıklaması, göstermesi kesinlikle gerekiyor. Sergilemesi kesinlikle gerekiyor değerli kardeşler. Eğer benim Rabbim, benim kurtarıcım, eğer benim yerimi aldıysa, eğer benim için hayatını kaybettiyse, eğer benim için o acılara katlandıysa sevgili kardeşler, o zaman ben de ona iman etmiş, ona bel bağlamış, diri bir taş olarak, Mesih'in evladı olaraktan ne yapmam gerekiyor? Birbirimize kenetlenip, bir bütünlük içerisinde yüzümüzü Rab'be bakarak, sırtımızı dünyaya çevirerek aslında varlığımızı sürdürmemiz gerekiyor. Ben burada birkaç kez söyledim hatırlarsanız. Herhalde bizim Stefan kardeş de ne konuştuğunu tabii ben bilmiyorum ama konuyu en azından biliyorum. Diri taşlar konusunu konuşmuştu. Ben de size şunu söylemiştim hatırlarsanız zamanında. Bizler onun bunun elinde oynanan o satrançta kullanılan piyon taşları değiliz. Yani o değersiz taşlar değiliz. Bizler diri taşlarız. Eğer bizler diri taşlar olduğumuzu söylüyorsak, o zaman bizler birbirimize kenetlenmek zorundayız. Bütünlük içerisinde yüzümüzü diri olan Tanrı'ya çevirmek, o göksel tahta çevirmek, dünyaya arkamızı dönmek zorundayız sevgili kardeşler. Evet. Aslında bu kısmın şeyi buydu, özeti buydu. Ama ondan sonraki ayetlere baktığımız zaman, oradaki ayetler 10. ayetten itibaren bitirdim. Saat 5 oldu zaten. Ben fazla devam etmeyeceğim. Sizi heyecanlandırmayayım. Ama 10. ayete baktığımız zaman, 10. ayetten sonraki sözlere lütfen bunun üzerinde ben düşünmenizi rica ediyorum. Sadece 12. bölümün 10. ayetle 20. ayete kadar o parçayı, o kısa parça üzerinde düşünmenizi rica ediyorum lütfen. Ülkedeki şiddetli kıtlık yüzünden Abraham geçici bir süre için Mısır'a gitti. Mısır'a yaklaştıklarında karısı Sara'ya güzel bir kadın olduğunu biliyorum dedi. Olur ki Mısırlılar seni görüp bu onun karısı diyerek beni öldürür. Seni sağ bırakırlar. Lütfen onun kız kardeşiyim de ki senin hatırın için bana iyi davransınlar. Canıma dokunmasınlar. Dikkat edin. Bunu kim söylüyor? Rab ile yürüyen kişi. Ama bunun nedenine bakacağız. Neden İbrahim Rab ile iç içeyken, yüzünü Rab'be çevirmiş iken, sırtını dünyaya çevirmiş iken, bereketli bir dönem içerisinde varlığını sürdürürken nasıl oldu da Böyle bir noktaya geldi değerli kardeşler. Yalan ortaya çıkıyor. Ve Abraham Mısır'a girince Mısırlılar karısının çok güzel olduğunu fark ettiler. Kadını gören Firavun'un adamları güzelliğini Firavun'a övdüler. Kadın saraya alındı. Onun hatırı için Firavun Abraham'a iyi davrandı. Abraham davar, sığır, erkek ve dişi erkek, dişi eşek, erkek ve kadın köle, deve sahibi oldu. Rab Abraham'ın karısı Saray yüzünden Firavun'la ev halkının başına korkunç felaketler getirdi. Firavun Abraham'ı çağırtarak nedir bana bu yaptığın dedi. Neden Saray'ın karın olduğunu söylemedin? Niçin Saray kız kardeşimdir diyerek onunla evlenmeme izin verdin? Al karını git. Firavun Abraham için adamlarına buyruk verdi. Böylece Abraham'la karısını sahip olduğu her şeyle birlikte gönderdiler. Lütfen önümüzdeki pazar bir süre size sizden duymak istiyorum. Bu son 10 ayet içerisinde hangi noktada iken nasıl bir noktaya geldiği üzerine birazcık düşünün, kafa yorun. Bir insan, bir kişi, Rabbe ait olduğunu söyleyen bir kişi böyle bir noktadan, yani Rabbe yakın olduğu bir noktadan tam böyle imansızlar gibi davranma noktasına nasıl gelebilir? Neden bunu söylüyorum? Dikkat edin. Bunu da aklınızda tutun. 12. bölümün ilk kısmında Abraham çağrıldığında ne amaçla çağrılmıştı? 12. bölümün ilk kısmında ne olaraktan çağırmıştı? İkinci ayete bakın sonuna. Büyük bir ulus yapacak. Sonra ne diyor? Bereket kaynağı olacaksın dedi. Yani İbrahim tüm uluslar için bereket kaynağı olacaktı. Ama bölümün sonuna geldiğimiz zaman ilginç bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bereket oldu mu? Bu noktaya baktığımız zaman. Bakın, Firavun'a yargı getirdi aslında. Bereket getirmedi. Firavun'a yargı getirdi. Dikkat edin. Çok enteresan. Bakın, zaman zaman aslında bizler tüm insanlar için bereket kaynağı olmamız lazım ama davranışlarımız, sözlerimiz, yaşam biçimimiz aslında tam tersi bir sonuç ortaya çıkartıyor değerli kardeşler. Lütfen bunu üzerinde kafa yorun, fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama düşünün, bereket kaynağı olman gerekirken nasıl bir başka kişiye yargı oluyorsun? Ve şunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşler. Firavun imanlı mıydı? Hayır. Firavun kimdi? Putperestliğe inanan bir insandı değil mi? Ama Firavun İbrahim'e konuşmaya başladığı zaman al karın git, niye bana bunu yaptın dediğinde neyi söyledi? Sen yalan söyledin dedi. Bu şimdi Rabbe leke getirdi mi getirmedi mi? Getirdi mi getirmedi mi? Bakın, bana en fazla ne acı veriyor biliyor musunuz? Bununla noktalayacağım. Sadece bununla söyleyeceğim, noktalayacağım. İmanlı olan bir kişinin, Tanrı çocuğunun imansızlar tarafından yargılanmış olması. Şimdi düşünün, ben imanlıyım, Tanrı çocuğuyum. İman etmeyen bir kişi diyor ki, Recep amma yamuk adamsın ben. Şimdi Firavun İbrahim'e böyle demiyor mu? Bunu demek istemiyor mu? Ha? Ne yaptın bana? Bana neler yaptın diyor, neler yaptın. Aynı soruyu kendinize sorun. Biz hayatımızda neler yapıyoruz? Rabbe acı veren ne tür adımlar atıyoruz? Lütfen bunun üzerine kafa yoralım. Önümüzdeki hafta 13. bölüme de gireceğiz. Burayı o son ayetleri açıkladıktan sonra 13. bölüme de giriş yapacağız. Kesinlikle bunları düşünmenizi istiyorum. Hayatımıza bakalım, yüreklerimize bakalım. Hangi noktadayız ve Rabbe İnsanlara yücelik mi getiriyoruz yoksa tam tersini mi? Sami kapatır hazırmak için.